Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 Behmen 1401, Hicri Kameri 15 Recep 1444 ve Miladi 6 Şubat 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kavçarı ile ABN'nin Rusya'ya yakıt ihracatı yasa üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, Şafak Doğgün, iyiliği emretme, kötülükten sakındırmak ve kalıcı tris isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, ben diğer arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Suriyeli depremzedelere yardım edeceğini bildirdi. Suriye'deki depremde can kaybı artıyor. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Türkiye ve Suriye'ye acil yardıma hazır olduğunu belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı, Türkiye ve Suriye Meclis Başkanlarına taziye mesajı gönderdi. Putin'den Erdoğan ve Esad'a taziye mesajı. Ve Ermenistan, Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı gönderdi. Şimdi haberler.
İran'ın Halep Başkonsolosluğu Salman Navab Nuri, Başkonsolosluk olarak tüm imkanlarımızı Halep halkına seferber edeceğiz dedi. İran'ın Halep Başkonsolosluğu Salman Navab Nuri, Suriye'deki depremle ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Halep halkının yanındadır. Bu sabah meydana gelen depremden etkilenenlere yardım etmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi. Nuri, Halep kentindeki depremde hiçbir İran vatandaşı yaralanmadı açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Büyük yıkımlar meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Büyük yıkımlar meydana geldi. Sanal'ın haberine göre depremde Halep, Hama ve Lazkiye yerlerinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde de onlarca bina yıkıldı ve hasar gördü. Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 203 sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce sivil de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taze mesajı gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ayrı ayrı mesaj göndererek, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Reis'e kaleme aldığı mesajda İran'ın Türkiye ve Suriye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah karşı saat 4.17'de AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu Türkiye ve Suriye'de 1500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Türk ve Suriye mevkidaşlarına gönderdiği mesajlarında depremden dolayı taziyelerini bildirerek meclis tarafından gereken yardımları sunmaya hazır olduklarını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Türkiye ve Suriye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği depremden dolayı Türkiye ve Suriye Meclis Başkanlarına ayrı ayrı taziye mesajı gönderip acılarını paylaşarak İslami Şura Meclisi'nin dost ve kardeş ülkeler olarak Türkiye ve Suriye milletine gereken yardımları sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulunan Galibov, yaralılar için Yüce Allah'tan acil şifalar diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, deprem sonucu Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı derin üzüntülerini dile getirerek bu ülkelere, millet ve devletlerinin acılarını paylaştı. Bakan Abdullahyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dost, komşu ve Müslüman ülkeler olarak Türkiye ve Suriye'nin bazı noktalarında etkili olan şiddetli deprem sonucu, iki ülkeden çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden dolayı, Türkiye ve Suriye devletleri ve milletlerinin acılarını paylaşırken, İran'ın her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.
İran, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardıma hazır olduğunu bildirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Türkiye ve Suriye halkına şahsım ve İran halkı adına taziyelerimi sunuyor. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi. Kenani, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli depreme ilişkin Türkiye ve Suriye halkına şahsım ve İran halkı adına taziyelerimi sunuyor. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. Kenani, İran'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen olaya dair Kenani, bu olayın kişisel sebeplerle yapılan bir eylem olduğunu, olayın tüm boyutunun belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Kenani bu konuda itidalli davranan İran İslam Cumhuriyeti, aceleci davranmaktan ve ön yargıdan kaçınmanın gerekliliğine inanıyor, süreci takip ediyor ve iki dost ülke arasındaki ilişkilerin bu trajik olaydan daha fazla etkilenmemesini temenni ediyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında Güney Kore Devlet Başkanı'nın İran karşıtı açıklaması hakkında Seul'un şeffaflık yapmasını istedi. Yetkili Güney Kore'nin İran'a olan borçlarını ödemesi gerektiğini vurgu yaparak bunu ciddiyetle takip ettiklerini söyledi. Yetkili Çin Devlet Başkanı'nın İran ziyareti için planlama yapıldığını kaydetti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin Afganistan konulu Moskova toplantısına katılmasına ilişkin de sözcü, bu toplantı kulisinde Suriye konusunun da ele alındığını ve ikili ve çok taraflı görüşmelerin yapıldığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran ziyaretine ilişkin olarak da İran ile ajans arasındaki temasların sürekli şekilde cereyan ettiğini, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Grossi'nin İran'a ziyaret yapabileceğini söyledi. İsfahan'da savunma bakanlığına ait bir tesise yönelik düzenlenen başarısız saldırıya ilişkin de İran'ın sağlam savunma tedbirleriyle saldırının etkisizleştirildiğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajla ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telegrafta, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin'in yayınladığı açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a ilettiği telgrafta şu ifadeleri kullandı. Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü işten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaşını, yaralananlar ise acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Depremin neden oldukları için gereken yardımı da göndermeye hazırız. Öte yandan Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajını ileterek ülkesinin gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Putin depremzedelere en içten taziyelerini sunarken yaralılara acil şifalar diledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'deki depremin sonuçlarını ortadan kaldırması için derhal yardım sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonda arayarak Moskova'nın Ankara'ya depremle ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova'nın Ankara'da meydana gelen depremlerle ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti ifadelerine yer verildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı gönderdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada taziyelerine iletirken Ermenistan yardım sağlamaya hazır dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mao Ming da Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mao Ming, Türkiye ve Suriye'de yaşanan şiddetli depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirtti. Mao ayrıca, Türkiye ve Suriye halkının bir an evvel felaketin yaralılarını sarıp yurtlarını yeniden inşa etmelerine dileklerini ifade etti. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD 10 ilde toplam can kaybının 1540'a yükseldiğine, yaralı sayısının da 9733 ve yıkılan bina sayısı ise 3000'i aştığını belirtti. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık dedi. Bu arada Türkiye'de deprem nedeniyle okullara bir hafta ara verildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'ye petrol akışının durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'de bugün çok şiddetli deprem meydana geldi. Türk medyasına göre depremde şu ana kadar 1540 kişi hayatını kaybetti, 9733 kişi yaralandı. Şu ana kadar bölgede 145 artçı deprem meydana gelmiş. Bunların üçünün 6 nokta büyüklüğünde olduğu gelen haberler arasında.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Latin Amerika'yı gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Latin Amerika'ya gerçekleştirdi, ziyareti değerlendirdi. Emir Abdullahyan'ın yaptığı paylaşımda Nikaragua, Venezuela ve Küba'da üst düzey yetkililerle düzenlenen görüşmelerde stratejik bölgelere Batı Asya ve Latin Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı. Bağımsız ülkelerde yaşanan insanlara baskı yapmak amacı ile ekonomik terörizm ve insan hakları konusu araç olarak kullanılması etkisiz hale getirilmiştir. Tek taraflılık çıkmaza girmiştir ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı zayıflattığını ve Amerika'nın bir bedel ödemeden anlaşmadan çekildiğini işaretle nükleer anlaşma için bir alternatifin olmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesine konuşan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, Amerikan eski başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmanın zayıflamasından sorumlu tutarak Amerika'nın bir bedel ödemeden anlaşmadan çekildiğini, ardından da İran'ın kendi yükümlülüklerini hafifleteceğini hatırlattı. Borrell, nükleer anlaşmanın zayıfladığı ancak henüz ölmediğini de işaretle, nükleer anlaşma görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarına devam ettiğini de vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışın nükleer programıyla ilgili son kışkırtıcı ve iddia edilen raporun sızdırılmasını eleştirdi. Rus yetkili ajansın İran'la ilgili gizli kalması gereken belgeleri ifşa etmekten kaçınması gerektiğine işaretle bu bilgilerin sızdırılmasını eleştirdi. Rus yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada gizli bilgileri içeren ve kamu için kullanımı olmayan belge ve senetlerinin kamuoyuna sızdırılmasından her daim endişe duyduklarını ifade etti. Ajansın Batı'nın İran'ın barışçıl nükleer programına karşı siyasal çabalarından böyle davrandığını belirten Ryabkov, bu konuda normal profesyonel yoldan çıkmak için hiçbir nedenin olmadığını ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çarşamba günü İran'ın AR-6 santrifüjlerinden oluşan ve %60'a kadar zenginleştirme yapabilen iki zinciri raporlardan farklı şekilde birbirine bağladığını ileri sürmüştü. Tahran ise bu iddiayı reddetti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist işgal güçlerini bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin doğu kesiminde yer alan Eriha şehrindeki Akabetu Cebel mülteci kampına baskın düzenlediler. Siyonist işgal güçleri bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin doğu kesiminde yer alan Eriha şehrindeki Akabetu Cebel mülteci kampına düzenledikleri baskında 5 mücahide şehit ettiği ve şehitlerin kimliklerinin de tespit edildiğini duyurdu. İşgal askerleri bugün sabah saatlerinde Akabetu Cebel mülteci kampına geniş çaplı bir baskın düzenlemiş ve bu baskın direniş güçleriyle işgalci askerler arasında çatışmalara neden olmuştu. Çatışmada 21 yaşındaki Refet Vail Uveydat, 22 yaşındaki Malik Avni Lafi, 22 yaşındaki Edhem Mecdi Uveydat, 27 yaşındaki İbrahim Vail Uveydat ve 28 yaşındaki Sair Uveydat'ın şehit olduğu belirtildi. İşgalci askerlerin mülteci kampından çekilirken şehit edilen gençlerin naaşlarını da rehin alarak yanlarında götürdükleri gelen haberler arasında. İşgal güçlerinin Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından ve özgürleştirilmiş eski esirlerden Şakir Emmari'yi de Eriha'daki evini basarak esir aldıkları birçok direnişçinin mensup olduğu El Mukayti ailesinden de bazı kişileri esir aldıkları belirtildi. Çatışma esnasında direnişçiler işgalcilere ait bir insansız hava aracını düşürmeyi başardı. Direnişçi gençlerin düşürülen İHA'yı yaktığı belirtildi. Sabah saatlerinde işgal ordusu adına açıklama yapan bir kişi, işgalci askerlerin Akabetu Cebel mülteci kampını bastıklarını, içine 28 Ocak 2023 tarihine denk gelen cumartesi günü El Mu kavşağında yer alan ve Yahudi yerleşimcilere ait bir lokantaya silahlı saldırı düzenleme girişiminde bulunan ancak silahlarının tutukluluk etmesi üzerine kaçan iki silahlı kişinin sığındığı miskun bir daireye ulaşmayı başardıklarını ve bu iki kişiyi öldürdüklerini ileri sürmüştü. İşgal ordusunun sözcüsü askerlerin ayrıca başka bir yerden ateş edildiği ve onların da öldürüldüğü toplamda 7 direnişçinin öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamptan 3 yaralının çıkarıldığı, bunlardan birinin kafasından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu duyuruldu. Yerel kaynakların verdiği haberlerde bir kişinin de yaralı olarak işgal güçleri tarafından esir alındığı bilgisi verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Yemenli çocukların Suud Koalisyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılarının en büyük kurbanı olması etrafında. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e saldırısının üzerinden 9 yıl geçiyor. Bu süre içerisinde ise bu savaşta birçoklarının hayatını kaybettiği ancak bu istatistiklerde en çok düşündürücü hususunda en çok da çocukların buda yatılan ve tacizkar savaşın kurbanı gitmesidir. İntisap olarak bilinen Yemenli Kadın ve Çocuk Hakları Örgütü, Yemen'deki Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun askeri saldırısının neden olduğu insani felaketlerle ilgili son rapor vakasında Uluslararası Kanser Günü münasebetiyle bir rapor yayınladı. 3000'den fazla Yemenli çocuğun kanser hastası olduğu ve tam felaket bir durumda kuşatma altında hastalığın acıya dayanmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Böylece çocuklar kuşatma nedeniyle ölüm riski altında bulunmaktadır. Bu örgüt Yemen'de lösemili çocuk sayısının önemli ölçüde arttığını, kuşatma sonucunda bu kanser türünün Sana'da yaşayan çocuklarda 300'den 700'e diğer illerde 1000 çocuğa çıktığını duyurdu. Bu bağlamda yasak silahların kullanılmasının bu kanserin artmasına yol açtığı da belirtiliyor. Bu raporda dikkat çeken nokta ve belirtilen konu, bu savaşta kullanılan silahların savaş sonrasında Yemenli çocuklar arasında kanser hastası sayısının %60 artmasında büyük rol oynamasıdır. Bu da gösteriyor ki Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırgan koalisyonu sivil asker demeden herkesi yasak silahlar ile hedef aldığını gösteriyor. Bu koalisyon, hatta bu koalisyona silah satanlar tarafından işlenenlerin ise bu savaş suçlarını ikiye katladığı da belirtilmelidir. İntisafın raporunun bir diğer bölümü de devam eden abluka nedeniyle %50'den fazla azalan ilaç erişimi, kanserli ve kanserli olmayan genel hastalık ve hastaların hayatını ciddi şekilde tehdit eden ilaç sıkıntısıyla ilgilidir. Daha önce de Yemen'deki insani felaketin derinliği ve kapsamını ortaya koyan benzer raporlar yayınlanmıştı.
Örneğin Yemen Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Çocuk Günü münasebetiyle yaklaşık 2 ay önce yayınladığı bir raporda Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yönelik bombalı saldırıları sonucu 2643 çocuğun şehit olduğu, 4205 çocuğun da yaralandığı belirtildi. Dünya Gıda Programı'nın raporuna göre Yemen, gıda için tamamen dış insani yardıma bağımlı durumda ve şu anda yaklaşık 12.9 milyon çocuk, yani Yemen'deki çocukların 4'te 3'ü insani desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunlardan 2.2 milyon Yemenli çocuk akut yetersiz beslenmeden mustarip ve 5 yaş altı 540 bin çocuk fiziksel sağlıklarının bozulması nedeniyle ölüm ile karşı karşıya ve yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Gelişme ve Kalkınma Programı'nın açıklamasına göre Yemen'e yönelik savaşın 2015'te başlamasından beri 2021'e kadar Yemen'de 377 bin kişi öldü. Bunların %70'i ise hava saldırıları, açlık, evsizlik ve hastalık nedeniyle ölen çocuklardı. Bu istatistik, saldırgan Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu ve destekçileri tarafından savaş suçları işlemek, soykırım, insani hakların ihlali ve askeri saldırganlık dahil olmak üzere çeşitli suçların eş zamanlı olarak işlendiğini açıkça doğruluyor. Saldırgan Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun aksine Yemen halkının ve ordusunun gelişmiş askeri silahlara sahip olmadığı ve bu nedenle bu koalisyonun ağır askeri silah kullanmaya pek ihtiyaç duymadığı düşünüldüğünde kasıtlı olarak saldırılar yapma olasılığı güçleniyor. Saldırgan koalisyonun bu savaştan güttükleri hedeflerinden biri Yemen topraklarının kalıcı hakimiyetini bozmak ve kalıcı işgalini sürdürmek, gayrimeşru askeri hedeflerini de gerçekleştirmektedir. Bu iki ülke bunu başarmak için Amerika ve Siyonist rejimi kullanacak ve bir gün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den çıkmak istese de Amerika ve Siyonist rejim şüphesiz onlara engel olacaktır. Bu yüzden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra onların destekçileri ve Amerika ve Siyonist rejimde çocukların öldürülmesinden sorumludur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Irak saldırısının yalan mazeretinin 20. yıl dönümü başlığı altında. Yirmi yıl önce 5 Şubat 2003'te Amerikan dönem Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda şarbon ajanının içine laboratuvar kovboyunu göstererek bunun Irak'ta kitle imha silahlarının olmasının emaresi olarak nitelendirdi. Aslında bugün Amerika tarafından hiçbir zaman sorumluluğu üstlenmeyen felaket bir yalan söylenmesinin 20. yıl dönümüdür. Güvenlik Konseyi'nin bu oturumunun sonucu, Irak'ın Amerika ve müttefikleri tarafından işgali ve ele geçirilmesi, bu ülkenin siyasi rejiminin değişmesi, yüz binlerce ölü ve yaralı, milyonlarca mülteci ve Batı Asya bölgesindeki terörist grupların miras bırakılmasıydı. Ancak bu saldırının ve aslında Amerika'nın Irak'ı işgalinin nedeni olarak öne sürülen o kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Bush yönetimi Ekim 2021'de terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'a, Mart 2003'te ise kitle imha silahlarıyla mücadele bahanesiyle Irak'a saldırdı. Dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush'un talimatıyla gerçekleştirilen Irak'ın askeri işgali, Irak halkının ağır kayıplar vermesinin yanı sıra birkaç bin Amerikan askerinin ölümüne ve Amerikan ekonomisine ve uluslararası itibarına büyük zarar verdi ve çok pahalıya mal oldu. George Bush, Irak'a karşı yıkıcı bir savaş başlatırken Amerikan Merkezli İstihbarat Teşkilatı ve diğer istihbarat teşkilatları Beyaz Saray'ın Amerika'ya saldırmayan bir ülkeye saldırısını haklı çıkarmak için geniş çapta yalan söylediklerine de tanıklık etti. Yaklaşık 9 yıl sonra son Amerikan saldırgan grubu 15 Aralık 2011'de Irak'tan ayrıldı. Amerika'nın Irak'taki savaşında 130 binden fazla Iraklı öldü. Sonuçta bu savaşta çoğu Amerikalı olan 5 bin koalisyon gücü de öldürüldü. Aynı zamanda çoğu Amerikalı olan 36 binden fazla koalisyon gücü de yaralandı.
Bu Bush'un Irak'a saldırdığında bu saldırının Irak'a kitle MHA silahlarından arındırmak ve halkını kurtarmak, böylece dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için başladığını iddia etmesine rağmen oldu. Amerika döneminin başkanı George Bush, görünüşteki zaferinden sonra safça davranarak Amerika'nın Irak'ta Baas rejiminin devirdiğini ve Irak savaşının sona erdiğini duyurdu. Ancak gerçek şu ki Irak'taki Amerikan savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşına dönüştü ve binlerce kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Irak savaşının insani maliyetinin yanı sıra Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu da dahil olmak üzere Amerikan Düşünce Kuruluşları'nın 2013 raporunda yayınladığı çok sayıda raporun ortaya koyduğu gibi bu savaşın ağır bir mali masrafı ve karşılığı oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en pahalı savaşlardan birini yaşadı. Amerika'nın genellikle bu savaşta 4 ila 6 trilyon dolara mal oldu. Bu da her Amerikan ailesi için 75 bin dolara eşit maliyet ve masraf anlamına geliyor. Bu maliyet uzun vadeli tıbbi hizmetlere ve askerlerin fiziksel engelliliği için tazminatı, askeri teçhizatın optimasyonunu ve sosyal ve ekonomik maliyetleri içerir. Bu savaşlarında diğer uzun vadeli maliyetlerinin çoğu trilyonlarca dolarlık borcun ödenmesiyle ilgili. Bu fahiş maliyetlere ek olarak bu savaşlarda kullanılan askeri teçhizatın değiştirmesi ve güncellenmesi için de büyük masraflar harcanmakta. Aslında mali durumun gerilediği de açıkça görülüyor. Amerikan federal hükümetinin mali açıdan kargaşa içinde olması, özellikle bütçe açığı ve borç açısından zor durumda olmasa da büyük ölçüde Bush ve Obama yönetimlerinin Irak ve Afganistan'daki savaştaki kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan husus bu trajedi ve faciaların bölge halkı üzerinde bıraktığı etkidir. Irak halkı temelde büyük bir yaran sonucu hayatı tehlike altında kaldı. Sonuçta Irak'ta kitle imha silahlarının varlığına dayanan bir yaran bu sorunların da temeliydi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakın nehnu lana tevka an tıbınna bekiyiz.
Biransı terjistinna ki uşum uçun yapıyız.
Herzliche grüßen nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması başladı. Avrupa Birliği ülkelerinin geçen yıl Haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünlere ithalat yasağını içeren bu yaptırımı 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi değerli dinleyicilerimiz. Buna göre Avrupa Birliği ülkeleri artık Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünleri satın almayacak. Ve bu da Ukrayna krizi ile ilgili çıkan son haberler arasındaydı. Tabii Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar gündemde Avrupa Birliği ülkelerinden devam ediyor. Şimdi yakıt konusunda da son çıkan bu yasağın detaylarını ve aslında getirileri hakkında kısaca söyleyişimizi dinleyeceksiniz uzman konuğumuzla. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Efendim şimdi Son çıkan haberleri Ukrayna kriziyle ilgili siz de takip ediyorsunuz. Gündemde bazı aslında kısıtlayıcı tedbirlerin alınması Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Acaba gerçekten Rusya'yı sıkıştırır mı gibi sorusunu gündeme taşmaktadır. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ile münasebetlerini ve ilişkilerini koruması ve özellikle Asya ülkeleriyle ilgili tutumunun değişmemesi Rusya için özel bir ve önemli bir oranda etki yapmayacağı kanaatindeler ki uzmanlara göre alternatif seçeneği vardır. Buna göre şimdi çıkan son haberleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle son çıkan bu yasakla ilgili nedir fikriniz efendim?
Yani ilk başta şunu belirteyim. Açıkçası bu kısıtlamalar, yani bu uygulamalar Rusya'yı çok sıkıştırır mı? Ben çok sanmıyorum. Yani daha öncesinde de bu tür yaptırım koşulları çok tartışıldı. Biz gazeteciler de aramızda tartışıyorduk falan, ama zaten şunu söyleyebiliyorduk. Yani Putin Ukrayna yönelik bir hareket başlatmışsa bunu da göz önüne almıştır ve ona göre bir tedbir aldığı için ve bu Ukrayna'ya karşı bu hareketi başlattığına dair ve bunun sonucunu da muhtemelen hesaplamıştır diyorduk. Fakat Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yönelik müdahalenin başlamasından bugüne kadar yatırım konusunda biraz çekinceli davranıyorlardı. Çünkü herhangi bir yaptırım ve uygulamasının gelmesi onları daha Rusya'dan daha fazla zora sokabileceğini, özellikle de doğal gaz ve bu tür yeraltı kaynakları konusunda, yani kendileri Rusya'dan daha fazla zarara girebilecekleri ya da sıkıntıya girebilecekleri hesapları yapıyorlardı. Daha çok Ukrayna-Rusya meselesine şu şekilde müdahil olmuşlardı. Yaptırımlardan ziyade, yani akaryakıt yaptırımı, işte yeraltı kaynakları yaptırımından ziyade daha çok silah yardımı ve desteği üzerinden Ukrayna meselesinde daha çok Rusya karşı savaşa müdahil olmuşlardı açıkçası. Bu da çok fazla tutmadı. Çünkü Ukrayna'nın çok dağınık bir savaş biçimi, işte bazı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna direkten bir desteğin aslında bazı ikili ilişkileri ya da bölgesel ilişkileri çok daha farklı dengeleyebileceğini ya da etkileyebileceğini hesaplar yapılıyordu. Bu son aşamada da yeni yaptırım olanağı açıkçası çok fazla Rusya'yı etkiler mi derseniz, benim düşüncem çok fazla etkilemeyecek. Zaten hali hazırda Rusya'nın üzerinde iri ufaklı birçok yaptırım uygulanıyordu. Yani nitekim siz de şeyi çok iyi analiz edersiniz. Yıllardır İran üzerinden bir ambargo var. Fakat bu ambargoya rağmen İran kendisini idame ettirebilecek bir pozisyondadır. Rusya ki diğer ilişkileri, Çin hattı ve diğer ilişkiler falan, İran hattı, o daha çok geniş ve daha geniş bir sahası olduğundan dolayı bu yaptırımlar çok fazla etkilenmeyeceği düşüncesindeyim. Ama hani kısmi düzeyde de bir sıkıntı getirebilir ekonomik anlamda. Fakat dediğim gibi, yani Rusya ve Moskova bu süreci başlatırken, Ukrayna yönelik müdahaleyi başlatırken bunları hepsini göz önünde bulundurarak ve tedbirlerini alarak başlattı. Onun için hesaplar çok sıkıntıya sokmayacağını düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bu kararların alınması, bu yaptırımların uygulanması sizin açınızdan Avrupa'ya dönük nasıl bir etkiler bırakabilir efendim?
Açıkçası Avrupa'ya ciddi bir etki bırakabilir düşüncesindeyim. Çünkü şu manada bırakabilir. Avrupa biliyorsunuz daha çok doğalgaz ve diğer akaryakıt hatlarından biraz daha Rusya, yani Avrasya hattına bağımlı hale gelmiş durumdadır. Ki nitekim geçenlerde şöyle bir durum oldu. Çünkü bu yaptırım uygulamaları biraz daha Amerika'nın baskısı üzerinden gelişen yaptırımlardır. Çünkü Amerika direkt Ukrayna ile birlikte savaşa müdahil olmuş durumda. Yani Rusya ile daha öncesinden geçmişten gelen bir çekişmesiyle birlikte aslında Ukrayna ile birlikte bu çekişmesini, devlet olarak çekişmesini biraz daha da derinleştirmeye çalıştı Ukrayna üzerinde, Ukrayna savaşı üzerinde. Buna Avrupa'yı da müdahil etmek istiyor. Avrupa'yı da dahil etmek istiyor ama Avrupa ciddi bir şekilde sıkıntıya girebilecektir. Çünkü Avrupa Amerika kadar kendisini kompozisyon olarak geliştirebilecek ya da alan sahasını açabilecek durum ve pozisyonda değildir. Hatta bu silah meselesi, işte tank meselesinin direkt Ukrayna verilmesi üzerinden de birçok Avrupa ülkelerindeki eski bakanlardan, başbakanlardan eleştiriler geldi. Aslında bizim böyle bir politikamız yok. Fakat Amerika'nın baskısıyla biz bir şekilde Ukrayna'ya direkt savaşına müdahil olmaya çalıştırılıyoruz. Ağır silahlar verdirmeye çalıştırılıyoruz. Ve bunun geri dönüşü işte yaptırımlarla demişti. Ya da oradan ticari ilişkileri çok ciddi bir şekilde etkileyebileceği ve Avrupa ülkelerinin bu durumda ciddi sıkıntıya girebileceğini söylemişlerdi. Nitekim bu durumdan Rusya ile Avrupa ülkelerini karşılaştırdığımızda kim daha çok fazla sıkıntıya girebilecek dediğimizde Avrupa Birliği ülkeleri çok daha fazla sıkıntıya girebilecekler ve kanınca şu olacak: Avrupa Birliği kendi içlerinde hem Amerika'ya yönelik ciddi eleştiriler getirilecek. Ya şu bugün değil, bugün itibariyle ama önümüzdeki aylarda bu sıkıntı, akaryakıt mevzusundan sıkıntının çok daha fazla baş göstermesiyle birlikte aynı zamanda da Amerika politikalarını ve Ukrayna verilen desteğin politikalarını da çok ciddi bir şekilde eleştirecekler kendi işlerine. Çünkü direkt bu yaptırımla birlikte evet Amerika'nın biraz otoritesiyle alınan kararlardır ve bu direkt onları ciddi bir şekilde etkilediği andan itibaren de bunlar Ukrayna politikalarını ve Amerika'nın o otoriter baskıcı politikasını biraz tartışmaya açacaklar. Çünkü direkt onlar da bu durumda çok ciddi bir şekilde etkilenebilecekler devlet olarak.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçay ile konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde çıkan son haberlerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayınımızda sizlere sunacağız. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımıza gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde işgalci Siyonistlerin Batı Şeria'da birçok Filistinli gözaltına alması, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kani'nin İran'ın nükleer anlaşma konusunda davacı taraf olduğunu söylemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Azi, Twitter mesajında şunları yazdı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme rezaletiyle Sudan'ın itibarını zedeledi. Bu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'ın Yemen ulusuna saldırmak için bu ülkenin binlerce evladını satmasından sonra Sudan'a yapılan en büyük ikinci hakaret ve ihanettir. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Sudan'ın bu eylemi karşısında şok olduğunu kaydederek, Sudan'ın büyük insanları nerede ve Arap, İslam ve insan kimliklerinin ayaklar altına alınmasına nasıl ve neden izin veriyorlar diye sordu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Hamas'ın Siyonist rejimin Filistinlilere saldırıları konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Rus yetkilisinin Suriye meseleleriyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber yer alıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kremlin'in Batasya ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için takvimin henüz müzakere edilmediğini ancak bu konudaki istişarelerin devam ettiğini söyledi. TASS'a konuşan Bogdanov, bakanlar toplantısı yapma konusunda çalışıyoruz. Suriye ve İran'dan heyetlerle istişarelerde bulunduk ve elçilikler aracılığıyla Türk ortaklarımızla temas halinde olduk. Bu çalışma devam ediyor. Ancak henüz bir zaman çerçevesi yok dedi. Bogdanov 28 Aralık'ta yapılan toplantının ardından üç ülkenin savunma bakanlarının bu formattaki ilk uzman toplantısını Şubat ayında yapmayı planladıklarını söyledi. Geçenlerde Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye askeri heyetlerinin kısa süre içinde teknik düzeyde müzakereler yapacağını söylemişti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İslami İran Sağlık Bakanı'nın ihtiyaç duyulan ilacın %98'inin ülke içinde üretildiğine dair açıklamasını konu eden haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ihtiyaç duyulan ilacın %98'inin ülke içinde üretildiğini kaydederek ülke bilgi tabanının %25'i sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir dedi. Şahrut'ta gerçekleştirilen bir açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı açıklamasını şöyle sürdürdü. Ülke bilgi tabanının %25'i sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Eynullahi açıklamasının devamında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti sağlık ve tedavi alanında ve bu alandaki tüm göstergelerde Batı Asya bölgesindeki ülkelerin çok ilerisindedir. Eynullahi İran'ın sağlık alanındaki en büyük zenginliğinin çok iyi ve yetkin insan kaynağı olduğunu belirterek şöyle dedi. Yoksul bölgelerde sağlık uzmanlarının bulunması sistemin önemli başarılarından biridir. Eynullahi Şahrut Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin ülkenin değerli hizmetler sunan çok iyi ve büyük üniversitelerinden biri olduğuna işaret ederek şöyle dedi. 13. hükümetin faaliyetleri sırasında ülkedeki toplam hastane yatak sayısına 10.800 yatak daha eklendi. Eynullahi açıklamasının devamında yataklı tedavi hizmetlerini ülke halkına ücretsiz olarak ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam İnkılabı'nın getirilerinden biri Batı Asya gibi sürtüşmelerin fazla olduğu bir bölgede bölgesel güvenlik düşüncesini gündeme getirmesi ve bu hedefe ulaşmak için pratik adımlar atmasıydı. Gerçekte İran İslam İnkılabı yeni çağ, yeni mesajlar ile dünyada parlayan yeni bir fenomendi. Bu inkılap İslam'ın siyasi öğretilerinden kaynaklanmıştı ve İmam Hümeyni önderliği ve İran milletinin istek ve iradesiyle ta başlayan İslami, ürkücü ve idealist bir inkılap olduğunu ve süper güçlerden bağımsız hür bir İran istediğini ortaya koydu. İran İslam İnkılabı zulme boyun eğmediğini ve müstekbirlerin İran'a musallat olmalarına ve enerji ve doğal kaynaklarını talan etmelerine müsaade etmeyeceğini gösterdi. Nitekim İslam İnkılabı'nın doğuşu ile birlikte istikbar karşıtlığı, Suta'yı hayır, Doğu ve Batı'dan bağımsızlık, Filistin gibi mazlum milletlere savunmak ve İsrail'i reddetmek ve dünyada tüm özgürlükçü hareketleri desteklemek gibi yeni kavramlar gündeme geldi ve tüm bunlar İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel eksenlerini oluşturdu.
İran İslam İnkılabı tüm dünyaya kendi ayakları üzerinde duracağını, ne Doğu ne Batı süper güçlerine İran'a el uzatmalarına müsaade etmeyeceğini anlattı. Bu yüzden bu inkılap izzet ve istiklal isteyen bir hareket olarak zulümden kurtuluş ve insani ve maneviyata doğru yücelişin habercisi oldu. Birçok gönlü kendi saflarına çekti. Nitekim bu inkılap zulüm altında olan Müslümanların gönüllerini aydınlatarak bu insanların dünya genelinde siyasi taleplerini artırdı ve öz Muhammed-i İslam'a yönelişin takviye olmasına vesile oldu.
Doğal olarak İslam İnkılabı en başta ecnebilerin elini İran üzerinden kesti ve bağımsızlığı ve özgürlükçü üzerinde ısrar ettiği için müstekbirlerin düşmanlığının hedefi oldu. Nitekim İslam İnkılabı zafere kavuşur kavuşmaz düşmanlıklar başladı. İnkılabın başlarında İran'da etnik bağnazlığı, kölük demek inkılabın ilk günlerinden itibaren İran'ın etnik bölgelerinde bazı huzursuzluklara da yol açtı. Ancak İmam Hümeyni'nin tavsiyeleri ve insanların basiret gözünü açması ve bu komplolarda düşmanların entrikalarını ifşa etmesinin ardından tüm bu fitneler yatıştırıldı ve İran milleti bir kez daha vahdet ve birlikteliğini ortaya koydu.
Ancak aynı günlerde Amerika ve müttefikleri daha büyük bir kumpasın hazırlığını yapmaya başladı. İran milletinin vahdetini bozamayan bu zümre bu kez Saddam rejimi üzerinden İran'a ağır bir savaş dayattı.
Böylece Saddam rejimi ve Baas ordusu batılı devletlerin entrikaları ve 34 ülkenin desteği ile İran İslam Cumhuriyeti'ne 8 yıl süren bir savaşı dayattı.
Savaşın başlamasıyla birlikte İran milleti tek yürek ve İmam Hümeyni'nin tavsiyeleri ve hidayeti üzerine savaş cephelerine akın etti ve İslam İran topraklarını da savunmaya başladı. Bu savaş İran'ın güneyinde ve diğer bazı yerlerde kentlere füze saldırıları ile başladı. Ancak İranlı cesur gençler Allah ve vatan aşkı ile savaş meydanlarını doldurdu ve en ağır askeri ve iktisadi yaptırımların altında ve en askeri imkanlarla fedakarlık ve hamaseden en güzel örnekleri sergiledi. Bu gençler düşmanı vatan topraklarında artan ve ülkeye huzur ve güvenliği yeniden kazandıran büyük insanlar olarak ebedileşti.
Tahran Radyosu.
Dayatılan savaş yıllarında maneviyat ve irfan zirvelerini fethetmek, en iyi ahlak örneklerini sergilemek ve ihlaslı ibadetler İranlı inkılapçı mücahitlerin davranışlarında tecelli, elit ve bu manevi hazine daha sonraki kuşaklara emsal teşkil etti. İslam-ı İran bu gençlerin sayesinde ve büyük önderlerinin hidayetiyle eşit olmayan ve bir tarafın süper güçlerce desteklendiği bir savaştan başı dik çıktı ve bir kez daha Amerika ve müttefiklerinin yanlış hesaplarını bozdu. Amerika ve müttefikleri İranlı fedakar gençlerin eli boş olsa bile yumruklarını sıkarak saldırganlara karşı dik duracağını ve vatanı savunacağını anladı.
Dayatılan savaşın son bulması ve İran İslam Cumhuriyeti gücünü ve güvenliğini temin edebileceğini sergilemesinden sonra düşmanlar bu kez İran'ın çevresindeki ülkelere güvensizliği sürüklemeyi ve bu durumu yavaş yavaş İran'ın içine yaymayı denemeye başladı. Ancak düşmanlar bu yolda da çıkmaza sürüklendi. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberinin siyerine göre dış politikasında başta komşuları olmak üzere bölgede asla savaş peşinde olmadı, bilakis sürekli bölgede barış, huzur ve istikrara vurgu yaptı ve bu yolda da çaba harcadı.
İran'ın dış politikasında bölgeye dönük yeni politikası İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın politikalarında kendine yer buldu. Bölgeselcilik genel anlamda başta Müslüman komşular olmak üzere bölge ülkeleri ile taammülleri artırma anlamına gelen bir terimdir. Arap dünyası ile İsrail'in sözde barış süreci ve süper güçlere bağlı Arap rejimler ve küresel istikbarla mücadele İran İslam Cumhuriyeti nizamını doğrudan bölge meseleleriyle bütünleştiren Batı Asya bölgesinin iki önemli konusuydu. Saddam rejiminin devrilmesi ve Irak'ta Şia bir yönetimin iş başına gelmesi de İran'ın bölgesel politikalarında dış politikasını takviye eden bir başka dönüm noktasıydı.
Amerika terör devleti bölgede ard arda uğradığı ağır hizmetler ve bölgeye yönelik şu an planlarında hüsrana uğradıktan sonra bölgede tekfirci IŞİD terör örgütünü kurarak bir yandan öz Muhammed-i İslam'ın yaygınlaşmasını engellemeye ve öte yandan direniş ekseninde yer alan Müslüman ülkeleri yok etmeye çalıştı. Aslında bu kanlı komplo 2014 yılında devreye sokuldu. IŞİD ilkin Suriye ve ardından Irak'ta güçlendi. IŞİD'in Irak ve Suriye'de güçlenmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye devletlerinin resmi taleplerine üzerine bu ülkelere askeri istişarelerde bulunmayı ve ayrıca Rusya gibi ülkelerin yardımı ile IŞİD'e karşı faaliyete başladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi ta baştan IŞİD'in Amerika tarafından kurulduğunu belirterek bu örgütün bölge ülkelerinden atılması için aktif rol ifade etti. İran, IŞİD terör örgütüyle mücadele sürecinde bölgede aktif olan güçlere yardımcı olmaya başladı ve yüzlerce askeri müsteşarı bölgeye sevk etti. İran ayrıca Irak'ta Şia gönüllü güçlerini yapılandırdı. Bu güçlerin çoğu Irak ve Lübnan'da eğitim almıştı.
Irak'ta ve Suriyeli komutanların da belirttiği üzere İran İslam Cumhuriyeti tekfirci IŞİD terör örgütü ile mücadelede etkili rol ifa etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ı IŞİD teröristlerinin saldırısına karşı savunma operasyonunu yöneltti. Şehit General Süleymani Suriye'ye de gitti ve burada yaptığı savaş planları ile IŞİD tehdidini Şam üzerinden bertaraf etti. Ardından IŞİD'in işgal ettiği bölgelerin kurtulmasına yardımcı oldu.
Sonunda Iraklı, Suriyeli, Kürt, Lübnanlı, İranlı ve Afgan güçlerin el ele vermeleriyle birlikte ve düzenlenen zorlu harekatların ardından IŞİD'in işgal ettiği bölgeler tek tek kurtarıldı ve tekfirci örgütün dosyası tüm korkunç cinayetleriyle birlikte dürüldü ve bölge yeniden huzur ve güvenliğe kavuştu. IŞİD dağıldıktan sonra Siyonist rejimin dönem savaş bakanı Viktor Lieberman, Hetzaria konferansında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Beşar Esad yönetimi İran'ın askeri yardımları olmadan ayakta kalamazdı. Hatta Rusya İran olmadan IŞİD'i yenemezdi.
Gerçekte bölgede istikrar ve huzurun korunması İran İslam Cumhuriyeti için her daim önemli bir konu olmuştur. İran hiçbir zaman bölgede hiçbir savaşı başlatan taraf olmamıştır. İran'ın dış politikası Müslüman ülkelerle ilişki kurma temeline dayanmıştır. Ancak İran başkalarının saldırısına uğradığı zaman da asla sessiz kalmamış ve en ağır biçimde tepki vererek en ağır intikamı almıştır. Şimdi Amerika ve terör devleti İranlı büyük komutan General Süleymani'yi şehit ettikten sonra Amerika'nın kirli ve kara yüzü de daha belirgin hale geldi. Şimdi başta Irak olmak üzere bölge ülkeleri Amerika bölgede bulunduğu sürece bu bölge huzuruna kavuşmayacağını da bu yüzden de bölge ülkeleri Amerikalı terörist askerlerin bölgeyi de terk etmelerini istiyor ve bu konuda da İran bu ülkelere destek veriyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılan 10 günlük zafer süreci dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda www.parsudi.ir'i dinleyebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. (Gülüyor) iyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın haktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şey teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim, şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mesud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Thank you. Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifade ile insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, çeşitli toplumların sapması ve sorun yaşamasının doğrudan Kur'an'dan hidayet ve doğru yolu sırat-ı müstakimi almamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Doğru yolu bilmeyen bir toplum, sırat-ı müstakimi bilmeyen, Allah'a bağlı olmayan böyledir. Bu beşeri toplum maalesef bugün böyle bir hata ve sapkınlıktadır. Sizin bunca tekrar ettiğiniz ve tekrar etmenizi söyledikleri ehdinas sıratal müstakim bunun içindir. Sırat-ı müstakim yani bu afetler, bu sorunların olmadığı yol demektir. Bu sırat-ı müstakim anlamıdır. Sürekli Allah-u Teala'dan sizi hidayet etmesini istiyorsunuz. Bu hidayet Kur'an'da var. Eğer Kur'an ile ünsiyet kurarsak, eğer Kur'an'ı doğru anlarsak, eğer Kur'an hakkında düşünürsek, o zaman hayat sorularımıza doğru cevap verilir. Bunun peşinden gitmeliyiz. Bu önemli bir şeydir. Aziz gençler, şimdi inşallah Kur'an ile daha çok ünsiyet kurun. Bu gerçekler daha çok size aşikar olur. Bu leziz şuruptan ne kadar içersiniz, bir o kadar istersiniz. Daha çok susarsınız. Kur'an böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.